Ayrım 21, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 235. 1624 Meksiko kenti, bir öfke ırmağı. Kent meydanı ve çevre sokaklarını tümüyle dolduran kalabalık genel valinin sarayını küfür ve taş yağmuruna tutuyor. Kaldırım taşlarıyla birlikte hain, hırsız, köpek, Yahuda çığlıkları çarpıyor sıkı sıkıya kapalı kepenk ve kapılara. Genel valiye yönelik yuhalamaların arasına onu bu kentin ekmeğiyle oynadığı için afaroz eden başpiskoposa övgüler karışıyor. Genel vali bir süredir bütün mısır ve buğdayı kendi özel tahıl ambarlarında depolayıp fiyatlarla istediği gibi oynuyor. Kalabalık öfke içinde, asın onu, dövün onu, dövün, öldürün. Kimi başpiskoposu dışarı sürükleyerek kiliseye küfreden subayın kellesini istiyor. Kimileri ise genel valinin çevirdiği işlere paravanlık yapan Mejia'yı linç etmek istiyor. Kara borsacı genel valiyi yağda kızartmayı herkes istiyor. Kargılar, sopalar, teberler yükseliyor kafaların üstünde. Tabanca ve tüfek sesleri çınlıyor. Görünmez eller kralın flamasını çekiyor sarayın çatısının üstüne. Borazanlar yardım dileniyor. Ama köşeye sıkıştırılmış genel valiyi savunmaya kimse gelmiyor. Ülkenin üst düzey insanları saraylarına kapanmışlar. Yargıçlar ve memurlarsa sıvıştı. Buyruklara uyan tek asker bile yok. Köşedeki hapishanenin duvarları saldırıya direnemiyor. Mahkumlar öfkeyle kabaran dalgaya katılıyor. Sarayın girişleri düşüyor, alevler kapıları kemiriyor. İnsan kalabalığı odaları işgal ediyor. Duvarlardaki perdeleri indiren, sandıkları kıran, karşısına çıkan her şeyi yutan bir kasırga. Keşiş kılığına giren genel vali gizli bir geçitten kaçıp San Francisco Manastırı'na sığınmış. 1625 Meksiko kenti. Kentimizi nasıl buluyorsunuz? Kente yeni gelen peder Thomas Gage, Alameda bulvarında keyif yapıyor. Uzun ağaçlardan oluşan tünelin altında hanımların süzülüşünü aç gözlerle seyrediyor. Sallanan kalçalar, kırıtkan bir yürüyüş daha iyi görünsün diye kimse üçgen pelerinini ya da şalını belden aşağı indirmiyor. Her hanımın arkasında entarilerinin açık yakasından göğüsleri görünen, gösterişli zenci ve melez kadınlardan oluşan refakatçileri. Eğlence arayan ateşli kadınlar çok yüksek topuklu ayakkabılarına güller takmışlar. İpek alın bantlarına aşk sözleri işlenmiş. Rahip bir kızılderilinin sırtına binmiş halde saraya ulaşıyor. Genel vali ona ananas konservesi ile sıcak çikolata sunuyor ve kenti nasıl bulduğunu soruyor. Peder Gage, Meksiko'yu, kadınlarını, arabalarını, caddelerini överken ev sahibi kesiyor sözünü. Hayatımı kıl payı kurtardığımı biliyor musun? Hem de bir kelin kılığıyla. Genel valinin ağzından bir çağlayan gibi akıyor geçen yılki ayaklanmanın öyküsü. Pek çok dumandan, kandan, yudum yudum içilen iki fincan çikolatadan sonra Peder Gage genel valinin San Francisco Manastırı'nda bir yıl geçirdiğini, şimdi bile taşa tutulmayı göze almadan saraydan burnunu çıkaramadığını öğreniyor. Ama isyancı başpiskopos o uzak ve sefil Zamora'da sürgün cezasını çekiyor. Birkaç rahip kürek cezasına yollandı. 3-4 kışkırtıcının asılması da ayak takımının küstahlığını bastırmaya yetti.
Bana kalsa hepsini asardım diyor genel vali iskemlesinden kalkarak. Evet hepsini. Bu Allah'ın cezası kentin tümünü diye belirtiyor. Sonra yerine oturuyor. Bu topraklar baş kaldırmaya hep teşne diye soluyor. Meksiko'nun sokaklarını eşkıyadan temizledim.
Boynunu uzatıp sır verircesine ekliyor.
Biliyor musun İspanyolların çocukları burada doğanlar. Sürünün başında kim vardı? Onlar, kreollar. Ülkenin kendilerine ait olduğunu sanıyorlar, yönetmek istiyorlar.
Peder Gage kendi kafasını tehdit eden ağır kristal avizeye gizemli gözlerle bakarak ''Bunlar Tanrı'yı ciddi olarak kızdırıyorlar.'' diyor. ''İkinci bir Sodom, bu akşam kendi gözlerimle gördüm, dünya zevkleri.'' Genel vali başıyla onaylıyor. ''Çünkü yakında ot gibi biçilecekler.'' Rahip hükmünü veriyor. ''Yeşil otlar gibi kuruyacaklar.'' Çikolatanın son yudumunu içiyor. ''37. mezmur.'' diye ekliyor küçük fincanı kibarca tabağına koyarken. 1625 Samayak, Kızılderili dansları Guatemala'da yasak. Keşişler ve rapaz bölgesinin dinsel tören ve eski geleneklerinden ne bir anı ne de bir iz kaldığını ileri sürüyorlar. Ama peş peşe yasaklama fermanı duyurmaktan tellalların sesi kısılmış. Krallık Mahkemesi Yargıcı Juan Maldonado şimdi Samayak kentinde. Kızılderililerin vicdanlarına ve inandıkları Hristiyan yasasına bağlılıklarına zarar veren danslara karşı yeni yasalar çıkarıyor. Çünkü bu tür danslar eski kurbanları ve dinsel törenleri anımsatıyor. Bunlar Tanrımıza karşı işlenmiş bir suçtur. Kızılderililer paralarını, tüy, giysi ve maske almak için çarçur ediyor. Provalarda ve içki alemlerinde zaman kaybediyorlar. Bu da onların çiftliklerdeki işlerine gitmelerine, vergilerini vermelerine ve ailelerine bakmayı sürdürmelerini engelliyor. Tun dansını edenler 100 kırbaçla cezalandırılacak. Tun'da Kızılderililer iblislerle anlaşma yapıyorlar. Tun ya da Rabinal, açı sözcük ve maskelerle tiyatrolaştırılmış bir bereket dansı. Tun ayrıca Rabinallerin tutuklusu olan Kuiçelerin oğlunun acılı öyküsünü anlatırken uzun, yankılı boruların eşliğinde davul gibi çalınan içi boş kütük. Yenenler ülkesine onurlu bir biçimde veda edip kurban edileceği kazığa çıkan yenilenin büyüklüğüne saygı olarak şarkı söyleyip dans ediyorlar. 1626 Potosi, öfkeli bir tanrı. Göl azıyor, benti yıkıp kenti basıyor. Sel pek çok kişiyi paramparça ediyor. Katırlar çamurun içinden insan parçacıkları çıkarıyorlar sürükleyerek. İspanyol, Kreol, Kızılderili kırması, Kızılderili birbirine karıştı ortak mezarlarda. Potosi'nin evleri parçalanmış cesetleri andırıyorlar. Rahipler gerçek çarmıhın İsa'sını sokaklarda dolaştırıncaya kadar dinmiyor kari kari gölünün öfkesi. Tören alayının yaklaştığını görünce sular duruluyor. Bugünlerde bütün Peru'da kürsülerden aynı vaazlar duyuluyor. Günahkarlar, daha ne kadar sürdüreceksiniz Tanrı'nın merhametiyle oyun oynamayı? Tanrı'nın sabrı sınırsızdır. Daha ne kadar günahkarlar? Yetmedi mi uyarılar, belalar? Bu engin ve zengin topraklarda yeni bir şey değil Potosi'deki gölün taşması. 45 yıl önce La Paz kentinden birkaç fersah ötedeki Açocalla'da bir Kızılderili büyücü topluluğunun ortasına birdenbire kocaman bir kaya indi. Hayatta kalan tek kişi reis oldu. O da dilini yitirip öyküyü işaretlerle anlattı. Başka bir dev kaya bundan kısa süre önce Cusco yakınlarındaki Yanaoka'da sapkın bir Kızılderili topluluğunu toprağa gömdü. Ertesi yıl Arequipa'da yer yarılıp insanları evleri yuttu. Kent bundan ders almadığı için de yeryüzü çok geçmeden dişlerini yeniden gösterip Aziz Francisco Manastırı dışında hiçbir şey bırakmadı ayakta. 1586 yılında San Marcos de Arica kenti bütün limanları ve kumsallarıyla birlikte okyanusun baskınına uğradı. Yeni yüzyıl başladığında Ubinas yanardağı patladı. Öyle bir öfkeydi ki bu, küller Karadağ'dan sıra dağları aşıp denizden Nikaragua'nın sahillerine ulaştı. 1617 yılında iki uyarıcı yıldız belirdi gökyüzünde. Bir türlü gitmediler. Sonunda bütün Peru'da hiç durmadan 45 gün dua okuyan dindarların kurban ve vaatleri sayesinde uzaklaştılar. 1628 Chiapas, Çikolata ve Piskopoz. Karaciğerlerinden yakınanların yaptığı gibi karabiber koymuyor o. Şişkinlik yaptığı için mısır da katmıyor. İdrar torbasını boşaltan, gözleri kuvvetlendiren, kalbe güç veren tarçını bol tutuyor. İyi öğütülmüş acı biberleri de esirgemiyor. Portakal çiçeği suyu, beyaz şeker, renk vermesi için açiyote biberi katıyor. Bir avuç anasonu, iki avuç vanilyayı ve öğütülmüş iskenderiye gülünü hiç eksik etmiyor. Peder Thomas Gage iyi hazırlanmış köpüklü çikolataya bayılıyor. Çikolataya batırılmayınca şekerlemelerin, badem ezmelerinin tadı yok. Öğleye doğru güç toplamak, akşam yemeğinden sonra da masadan kalkabilmek için bir fincan çikolataya gerek duyuyor. Bir fincan da geceyi uzatıp uykuyu uzaklaştırmak için. Ama Chiapas'a geldiğinden beri dokunmadı bile çikolataya. Midesi baş kaldırıyor. Ama Piskopos Bernardo de Salazar'ı öldüren yazgıdan kurtulacaksa, Peder Thomas baş dönmesi ve baygınlıklar arasında kötü de olsa yaşamayı tercih ediyor. Yakın zamana kadar bu kentin hanımlarının pazar ayinine giderken peşlerinden gelen iç oğlanları ve hizmetçiler kadife diz minderlerinin yanında çikolatanın hazırlanması için bir maltız, bir cezve, bir de fincan taşırlardı. Mideleri nazik olduğundan hanımlar bu sıcak iksir olmadan bir ayine, hele uzun pazar ayinine dayanamıyorlardı. Kilisede yarattığı karışıklık ve gürültü dolayısıyla Piskopos Bernardo de Salazar bu geleneği yasaklamaya karar verinceye kadar işler böyle sürüp gitti. Hanımlar öşlerini aldılar. Bir sabah Piskopos çalışma odasında ölü bulundu. Ayaklarının dibinde kendisine sunulan bir çikolata fincanının kırıkları duruyordu. 1628 Madrid, Satılık Mavi Kan. Küba'da Matanzas sahili açıklarında İspanyol donanması Korsan Piet Hein'in eline düştü. Meksika ve Peru'dan gelen gümüşler sonunda Hollanda'ya gidecek. Hein Amsterdam'da baş amiralliğe terfi ettiriliyor ve bir ulusal kahraman gibi karşılanıyor. Şimdiden sonra Hollandalı çocuklar şu şarkıyı söyleyecekler. Piet Hein, Piet Hein, adın küçük ama ünün büyük. Madrid'de başlar dövülüyor, krallık hazinesinden geriye kalan şey bir delik yalnızca. Kral öteki acil önlemler arasında piyasaya yeni soyluluk ünvanları sürmeyi kararlaştırıyor. Seçkin işler karşılığında soyluluk veriliyor. Buna ödeyecek parası olmaktan daha önemli ne olabilir ki? 4000 düka altını karşılığında ayak takımından herhangi biri eski ve soylu bir geçmiş sahibi olabilir. Dün gece bir Yahudinin oğlu, bir Müslümanın torunu olan kişi bugüne saf kanla başlayabilir. Ama elden düşme ünvanlar daha da ucuz. Kastilya pelerinleri örtmese kışları açık dolaşacak soylularla dolu. Deri yeleklerinden, bıyıklarından görünmez kırıntılar silkeleyerek yaşayan, içi boş bir azametle dolaşan beyefendiler, en yüksek öneriyi verene ellerinde kalan tek şey olan don ünvanını kullanma hakkını pazarlıyorlar. Gümüş arabalarda dolaşanlarla düşkünler arasındaki tek ortak nokta bir onur duygusu, şan ve şeref özlemi, çalışma korkusu. Dilencilik o kadar aşağılayıcı değil ve yıkanmaktan iğrenme. Yıkanmak, Katolik dinine yabancı, Engizisyon'un onaylamadığı bir mağribi adeti. Hint adalarına gidenler için İspanya'da söylenen türkü. Armut için Ronda'ya gidilir, elma için Argonales'e, para için Hint adalarına, dağ kızları içinse Sierra'ya. Kocam Hint adalarına gitti, yoksulluğuna son vermek için. Döndüğünde bana anlatacağı şey çoktu. Ama harcayacak parası yoktu. Hint adalarına gitti kocam. Bir sustalı getirdi bana. Üstündeki yazıya göre çalışmadan yemek yok. Hint adalarına gidiyor erkekler. Para için Hint adalarına. Ama Hint adaları burada. Çalışmak isteyene. 1629 Las Cangrejeras, Baskunyan. Başı gıcırdıyor, çatlıyor. Francisco Núñez de Pineda y Baskunyan bir ölü yığınının ortasında çamurlara serilmiş olarak açıyor gözlerini. Fırfır dönen, seken, çamur sıçratan, dönen bir yağmurun dövdüğü bir kan ve çamur yığını dünya. Kızılderililer saldırıyorlar üstüne. Zırhını ve onu yere seren darbenin göçerttiği demir miğferini çıkarıyor, silkeleye silkeleye çırılçıplak soyuyorlar onu. Francisco bir ağaca bağlanmadan önce haç çıkarmayı başarıyor. Fırtına yüzünü kırbaçlıyor, fırıl fırıl dönen dünya duruyor. Araucanoların çığlıkları arasında içinden bir ses şöyle diyor ona. Kendi ülken Şili'de, Chillón bölgesinde bir bataklıktasın. Barutunun ıslanmasına neden olan bu yağmur, fitillerini söndüren bu rüzgar. Kaybettin. Dinle, Kızılderililer nasıl da ölümünü tartışıyorlar. Francisco son duasını ediyor. Birdenbire renkli bir tüy fırtınası yarıyor yağmuru. Araucanolar burnundan ateş, ağzından köpük fışkırtarak gelen beyaz ata yol açıyorlar. Bir miğferle maskelenmiş atlı birden dizginliyor atını. At savaşın galibi Mauli Kaan'ın önünde şaha kalkıyor. Herkes sessizleşiyor. Cellat bu diye düşünüyor Francisco. Her şey bitti artık. Tüylü atlı eğilip Mauli Kaan'a bir şeyler söylüyor. Francisco yalnızca yağmur ve rüzgarın sesini duyuyor. Ama atlı dönüp gözden kaybolduğunda Maulican tutuklunun bağlarını çözüyor, kendi pelerinini çıkarıp onun üzerine örtüyor. Sonra dört nala güneye yöneliyor atlar. 1629 Bio Bio Irmağı Kıyıları Puta Pichun. Çok geçmeden uzaktaki sıra dağlardan yaklaşan bir kalabalık görüyorlar. Maulican atını mahmuzlayıp Reis Puta Pichun'u karşılamak üzere ilerliyor. Sıra dağlardan gelen adamların da bir tutuklusu var. Boynunda bir iple atların arasında sendeliyor. Düz bir tepeciğin üzerinde Puta Pichun üç uçlu mızrağını yere saplıyor. Tutukluyu çözmelerini söylüyor, ayaklarının dibine bir dal fırlatıyor.
Ordunuzun en yürekli üç komutanının adını söyle bana.
Bilmiyorum diye geveliyor asker.
Birini söyle diye buyuruyor Puta Pichun.
Hatırlamıyorum.
Birini söyle.
Francisco'nun babasının adını söylüyor.
Bir tane daha.
Birini daha söylüyor. Her adı söyledikçe daldan bir parça koparması söyleniyor ona. Francisco dişleri kenetlenmiş seyrediyor bu sahneyi. Asker 12 komutanın adını veriyor. Elinde 12 sopa var.
Şimdi bir çukur kaz.
Tutuklu adları tekrarlayarak sopaları teker teker çukurun içine atıyor.
Toprak at, ört üstlerine.
Puta Pichun sonra hükmünü veriyor.
Artık 12 yürekli komutan gömüldü.
Cellat tutuklunun kafasına çivili sopayı indiriyor. Yüreğini çıkarıyorlar. Maulican'ı o kandan ilk yudumu almaya davet ediyorlar. Yürek elden ele dolaşırken tütün dumanı yükseliyor havaya. Sonra savaşırken hızlı, konuşurken ağır davranan Puta Pichun Maulican'a ''Şu sizin komutanı satın almaya geldik.'' diyor. ''Onun ülkemizi tir tir titreten Büyük Reis Alvaro'nun oğlu olduğunu biliyoruz.'' Maulican'a kızlarından birini 100 Kastilya koyunu, 5 lama, eğerleri el yapımı 3 at, değerli taşlardan gerdanlıklar öneriyor.
Bütün bunlar 10 İspanyol eder, artar bile.
Francisco yutkunuyor, Maulican yere bakıyor, bir süre sonra konuşuyor.
Önce onu götürüp babamla bizim Repocura bölgesinin öteki reislerine göstermeliyim. Bu yiğitlik ödülümü göstermek istiyorum onlara.
Bekleriz diyor Puta Pichun sakin.
Hayatım bir ölümle öteki arasında geçiyor diye düşünüyor Francisco, kulakları çınlıyor.
1629 İmperial Irmağı Kıyıları Maulican.
Irmakta mı yıkandın? Ateşe yaklaş, titriyorsun. Otur da iç. Haydi komutan, dilini mi kaybettin? Hem de bizden birisi gibi konuşuyorsun dilimizi. Ye iç, önümüzde uzun bir yol var. Çiğçamızı sevmiyor musun? Tuzsuz etimizden hoşlanmıyor musun? Davullarımız ayaklarını dansa çağırmıyor. Şanslısın komutan çocuk. Sizler tutukluların yüzünü silinmeyen demirle dağlarsınız.
Şanssızsın komutan çocuk. Özgürlüğün benim oldu artık. Üzülüyorum senin için.
İç iç, o korkuyu kopar at yüreğinden. Seni saklayacağım. Hiçbir zaman satmayacağım. Yazgın dünyanın ve insanın efendisinin elinde. Adildir o. Buyur iç, daha ister misin?
Güneş gelmeden Repocura'ya yola çıkmış olacağız. Babamı görüp kutlamak istiyorum.
Babam çok yaşlı. Yakında ruhu karlı tepelerin ötesine kara patates yemeye gidecek.
Yürüyen gecenin ayak seslerini duyuyor musun? Gövdelerimiz temiz. Yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyor.
Atlar bizi bekliyor. Yüreğim çarpıyor. Kaptan çocuk, yüreğimin gümbürtüsünü duyuyor musun? Mutluluğumun müziğini duyuyor musun?
1629 Repocura bölgesi ayrılık. Ay doğdu battı, zaman geçti. Francisco bu esaret aylarında çok şey duydu, çok şey öğrendi. Bu uzun Şili savaşının, Kızılderililerin kendilerini aldatan, haksızlık eden, onları köleliğe ya da daha kötüsüne mahkum edenlere karşı bu haklı savaşlarının öteki yüzünü öğrendi. Bir gün yazacak bunu. Ormanda arrayan dallarından bir haçın önünde diz çöküp şükran duaları okuyor Francisco. Bu gece Nacimiento kalesine doğru yola koyulacak. Orada tutuklu 3 Araucano reisiyle değiş tokuş edilecek. 100 mızrağın korumasında yapacak yolculuğunu. Şimdi kampa doğru yürüyor. Bir çalı kameriyenin altında yıpranmış ponçolar, çamurlu yüzler halka olmuş bekliyor onu. Çilek ya da elma çiğ çası ağızdan ağıza geçiyor. Saygıdeğer Teraupiyan tarçın ağacı dalını, yani sözü kabul ediyor. Bunu havaya kaldırarak oradaki reislerin her birini uzun uzun övüyor. Sonra Mauri Khan'dan savaşta böylesine değerli bir tutuklu kazanıp onu nasıl canlı ele geçireceğini bilen o yürekli savaşçıdan övgüyle söz ediyor. Soğukkanlılıkla can almak diyor Teraupiyan. Soylu yüreklere göre değildir. Bizi ezip aşağılayan İspanyol zorbalarına karşı silaha sarıldığımızda yalnızca savaşta acıma duymadım onlara. Ama sonra onları tutuklu olarak görmek büyük keder ve acı verdi bana. Gerçekte onlardan insan olarak nefret etmediğimizi fark etmekse ruhuma ateş düşürdü. Açgözlülüklerinden nefret ediyoruz, evet. Acımasızlıklarından, küstahlıklarından, evet. Francisco'ya dönüp, ve sen komutan gidip bizi acılı, üzgün, avunçsuz bırakan dost ve yoldaş diyor, bizi unutma. Teraupiyan tarçın dalını halkanın ortasına bırakıyor ve Araucanolar ayaklarını yere vurarak uyandırıyorlar toprağı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 245.